Ayrım 13, sayfa 136. Çakal, Frederick Forsyth. Çakal onun yere uzanmasını bekledi. İki büklüm gövdenin üzerinden açtı ve ata binercesine sırtına oturdu. Hemen sağ kolunu kalpazanın çenesinin altından geçirdi ve eliyle sol pazusuna yapıştı. Kalpazanın ensesini yakalayan sol eliyle de birden sarstı, başını arkaya çekip yana itti. Boyun kemiği gürültülü sayılmayacak bir çatırtıyla kırıldı. Ama bu çatırtı stüdyonun sessizliğinde tabanca gibi patladı. Kalpazanın gövdesi son bir kere sarsıldı, sonra hareketsiz yere uzandı. Çakal bir an daha onu tuttu, sonra ölüyü yüzü koyun yere bıraktı. Perdelerin iyice çekilip çekilmediğini anlamak için hemen pencereye koştu, sonra yeniden ölünün yanına döndü. Sırt üstü çevirdi, üstünü aradı ve sonunda anahtarları pantolonunun cebinde buldu. Destedeki dördüncü anahtarla büyük sandığın kapağını açtı, 10 dakika kadar karıştırıp içinde ne varsa yere yaydı. Sandıktan çıkan eşyalar arasında bir sürü de eldiven vardı. İçlerinden aşağı yukarı eline uyan çiftini seçti, özenle ellerine geçirdi. Henüz ılık ve gevşek olan ölüyü koltuk altlarından tutup kaldırdı, sandığa doğru çekip içine devirdi. İki büklüm ölü sandığa rahatça sığıyordu. Birkaç saate kadar katılaşacak ve sandığın dibindeki biçimde donup kalacaktı. Sonra sandıktan çıkardı, her şeyi tekrardan yerleştirmeye koyuldu. Perukalar, kadın iç çamaşırları, takma saçları, esnek ve daracık bir yere sığdırabilecek her şey. Ölünün kollarıyla bacaklarının bıraktığı boşluklara sıkıştırıldı. Üstüne ince ve kalın fırçalarla krem tüplerinin ağız ağıza doldurduğu birkaç küçük kutuyu yerleştirdi. Sonunda da krem kavanozları, iki kadın geceliği, kazak ve blue jeanler, bir sabahlık ve birkaç çift siyah çorabı dor top edip hepsinin üstüne tıktı. Sandık ağzına kadar dolmuştu şimdi. Ölü de üstüne kat kat yığılan araç gereç ve giysilerle tamamen örtülmüştü. Sandığı kapamak için kapağına abanması bile gerekti. Kilitledikten sonra mendilini çıkardı, kilidi ve sandığın her köşesini özenle sildi. Hala sehpanın üzerinde duran 5 İngilizlik desteği cebine attı, sildikten sonra sehpayı da yerine koydu. Sonunda lambayı söndürdü ve bir iskemleye oturup havanın kararmasını beklemeye koyuldu. Herhalde sonunda kalpazanın kaybolduğunu fark edeceklerdi. Ama bu tür işler gören bir adam ara sıra belirli bir dönem için gizlenmek ya da yolculuk ederek vakit geçirmek gereğini duyabilirdi. Dostlarından biri aniden kaybolduğunu fark ederse kuşkusuz bu sonuçlara varacaktı. Stüdyonun varlığını bilerek içeri girmeye kalkacak olanların da her tarafı iyiden iyi araştırmaları, sandığın kilidini zorlamaları ve ölüyü bulmak için üstündekilerin hepsini boşaltmaları gerekecekti. Ayrıca dalavereli işlere bulaşmış biri cinayet işlendiğini anlarsa kalpazanın bir çete reisi tarafından temizlendiğini sanıp haber vermekten kaçınırdı. Polis durumu anlasa da, gazetelerde ölenin resmi yayınlansa da, barmenin kalpazanı kareli elbisesi sarışın, uzun boylu, siyah güneş gözlükleri takan biriyle gördüğünü hatırlaması ve tarif etmesi gerekirdi. En kötü şekliyle bile polis bu işin açığa çıkması için pek gayret keşlik göstermez, soruşturma rastlantı sonucu onları Alexander Duggan'a götürse de çakalı bulmak için aşılması gereken yol çok uzun olurdu. Kısacası en az 1 aylık zamanı bulunacaktı, bu da ona fazlasıyla yeterdi. Çakal yerinden kalktı, gerindi, cama sıralanmış resimlerin ardından dışarıya göz attı. Saat 9:30'tu. Daracık sokakta karanlık hüküm sürüyordu. Gürültü etmeden dışarı çıktı, kapıyı ardından kapadı, hızlı adımlarla aşağı doğru yürürken karşısına kimse çıkmadı. 500 metre ötede anahtarları bir lağımın ağzından içeri fırlatıyordu. Bir çeyrek sonra da otelinde ıssız sayılabilecek bir yemek salonunda ve gecikmiş bir akşam yemeğinin başındaydı. Ertesi gün cumaydı. Gidip Brüksel'in işçi mahallelerinden birinde alışveriş yaptı. Spor araç gereçleri satan bir mağazadan bir çift basketbol papucu, yün çoraplar, bir blue jean, kareli bir yün gömlek ve bir sırt çantası satın aldı. Aldığı öteki şeyler arasında birkaç tabaka ince kauçuk köpüğü, bir naylon file, bir yumak ip, bir av bıçağı, ince bir fırça ve küçük bir kutu beyaz vernik vardı. Otele döndüğünde pasaportundaki gibi Alexander Duggan adına çıkarılmış ehliyetinden faydalanarak ertesi sabah için kiralık bir araba istedi. Ayrıca da resepsiyon şefinden hafta sonu için kıyı boyundaki kaplıcalardan birinde banyolu bir oda ayırtmasını rica etti. Ağustos ayında tatile çıkanların çokluğuna rağmen adam şirin balıkçı limanı Zeebrugge'ye bakan küçük bir otelde ona oda bulmayı başardı ve deniz kıyısında iyi bir hafta sonu geçirmesini diledi. 7. Kısım. Çakal Brüksel'de sağa sola uğrarken Viktor Kovalski Roma Merkez Postanesi Danışma Bölümünden yabancı ülkedeki bir telefon numarasını istemenin beraberinde getirdiği içinden çıkılmaz terslikler arasında debeleniyordu. İtalyanca bilmediğinden memurlardan yardım istemiş ve içlerinden biri sonunda biraz Fransızca konuştuğunu söylemişti. Kovalski güç bela Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunan bir dosta telefon etmek istediğini ancak numarasını bilmediğini söyledi. Evet, dostunun adıyla adresini biliyordu. Adı Grzybowski'ydi. Şaşıran İtalyan Kovalski'den bu adı yazmasını rica etti. Kovalski epey zorlanarak bu isteği de yerine getirdi. Ama bir adın GRZ harfleriyle başlayacağını kabul edemeyen ve az gelişmişliği gözle görülen bu devin imla hatası yaptığına inanan memur, santrala ilk üç harfi GRI olarak verdi. Telefon başında bekleyen İtalyan'a santral rehberde Grzybowski adına rastlanmadığını bildirdi. Memur da Kovalski'ye döndü ve aldığı bilgiyi ona aktardı. Yine de işine bağlı bir yabancıya yardım etme isteğinde olan memur istediği adı tekrarladı. ''Böyle bir ad yok mu? Bir daha bakar mısınız?'' ''G-R-I?'' ''Hayır, G-R-Z'' diye omurdandı Kovalski. Memur şaşırdı. ''Özür dilerim bayım, G-R-Z mi?'' ''Evet'' diye üstledi Kovalski. ''G-R-Z'ye Bovski.'' Memur omuz silkti ve yeniden santralı aradı. ''Bana uluslararası danışmayı bağlayın lütfen.'' O andan sonra General de Gaulle mucizevi denebilecek bir takım rastlantıların zincirleme birbirini izlemesi sonucu hayatta kaldı. 10 dakika sonra Kovalski Giorgio'nun telefon numarasını elde ediyordu. Yarım saat sonra da dostuyla konuşabildi. Telefonun öbür ucunda eski lejyon askerinin sesi parazitler arasında boğuluyordu. Kovacs'ın mektubundaki kötü haberleri doğrulamaktan çekiniyor gibiydi. Evet, Kovalski'nin aradığına sevinmişti, 3 aydır izini bulmaya çalışıyordu. Ne yazık ki evet, küçük Sylvie hastaydı. Durmadan güçten düşüp zayıflamış, sonunda doktorun biri hastalığa teşhis koyduğunda yatağa mıhlanmıştı bile. Jojo'nun dairesinde telefonun bitişiğindeki odada yatıyordu. Hayır, aynı daire değildi. Daha büyük ve daha yeni olan başka bir daireye taşınmışlardı. Ne? Adresi mi? Jojo adresi ağır ağır arkadaşına okudu. Kovalski de dilini çıkararak aynı ağırlıkta bu adresi not etti. Bu rezil herifler ne kadar daha yaşar diyorlar diye haykırdı. Ancak 4. tekrarlayışında Jojo sorusunu anladı, uzun bir sessizlik oldu. Alo diye haykırdı Kovalski cevap alamayınca. Telefonun öbür ucunda Jojo'nun sesi yeniden duyuldu. Bir hafta, belki 2 ya da 3. Kovalski elinde tuttuğu ahizeye inanmazca baktı. Başka şey söylemeden telefonu kapadı, sallanarak kulübeden çıktı. Borcunu ödedikten sonra gidip mektupları aldı, bileğine bağlı olan madeni muhafazayı kapadı ve otele döndü. Yıllardan beri ilk kez beyni kaynaşma halindeydi. Sorunu şiddet yoluyla çözmesine yardım edecek emirler alacağı biri de yoktu. Marsilya'daki hiç değiştirmediği dairesinde Kovalski'nin telefonu kapadığını anlayan Jojo ahizeyi yerine bıraktı, döndü ve eylem bölümünde görevli iki ajanı aynı yerde ellerinde 45'lik özel kolt tabancalarıyla buldu. Tabancalardan biri Jojo'ya çevrilmişti, öbürü sapsarı bir yüzle sedirin kıyısına ilişmiş bulunan karısına. ''Alçaklar'' dedi Jojo ağlı bir sesle. ''Reziller!'' ''Geliyor mu?'' diye sordu adamların biri. ''Bir şey söylemedi, telefonu yüzüme kapadı.'' Korsikalı Jojo'yu kapkara ve buz gibi gözleriyle süzdü. ''Gelmesi gerekiyor, aldığımız emir böyle.'' ''Duydunuz işte, bütün istediklerinizi söyledim, şok geçirmiş olmalı. Sadece telefonu kapadı, buna engel olamazdım ya.'' ''Gelmesi senin için daha iyi olur Jojo'' diye tekrarladı Korsikalı. Gelecek dedi Jojo kaderine boyun eğmiş gibi. Gelebilirse gelecek küçük kız için.
İyi öyleyse rolünü oynadın.
Haydi defolun buradan diye haykırdı Jojo. Bizi rahat bırakın. Korsikalı elinde tabancasıyla ayağa kalktı. Diğeri oturmuş kadını süzüyordu.
Gidiyoruz dedi Korsikalı ama ikiniz de bizimle geliyorsunuz. Senin sağda solda gevezelik etmene ya da Roma'yı telefonla aramana fırsat veremeyiz değil mi Jojo?
Bizi nereye götüreceksiniz?
Dağda güzel bir otele tatil yapabilmeniz için. Güneş ve temiz hava sana çok iyi gelecek Jojo.
Ne kadar kalacağız diye sordu Polonyalı ölgün bir sesle.
Ne kadar gerekiyorsa.
Polonyalı pencereden iç içe geçmiş daracık sokaklara ve eski limanın ardındaki balıkçı tablolarına bir göz attı.
Turist mevsiminin göbeğindeyiz. Şu sıra trenler ağız ağıza dolu. Ağustos ayında bütün yıl kazandığımızdan fazla para kazanırız. Uzun bir süre belimizi doğrultamayacak şekilde yıkıyorsunuz bizi.
Korsikalı çok eğlenmiş gibi gülmeye başladı.
Bunu kayıp değil kazanç say Jojo dedi. Eninde sonunda seni bağrına basan Fransa için yapıyorsun bu işi.
Polonyalı olduğu yerde döndü.
Politika bana vız gelir. İktidarda kimin olduğundan ya da hangi partinin iş başına gelmek istediğinden bana ne? Ama sizin gibi herifleri iyi tanırım. Hayatım boyunca sizin gibilere rastladım. Sizin gibiler kim gelirse ona hizmet ederler. Hitler'e, Mussolini'ye, OAS'ye. Rejimler değişebilir ama sizin gibi namussuzlar asla değişmez.
Şimdi avaz avaz bağırıyor ve üzerine doğrulttuğu tabancası bir milimetre oynamayan adama doğru ayağını sürüyerek ilerliyordu.
Jojo diye haykırdı divanda oturan kadın, yalvarırım bırak onu.
Polonyalı durdu, vardığını unutmuş gibi karısına dik dik baktı. Sonra bakışını çepeçevre odada ve içindekilerde gezdirdi. Karısı yalvararak gizli serviste görevli iki çetin ceviz kayıtsızca ona bakıyorlardı. Küfür işitmeye alışkındılar. Şef olanı bir baş işaretiyle yatak odasını gösterdi.
Git bavullarını hazırla. Önce sen, sonra karın.
Ya Sylvie? Okuldan saat 4'te dönecek. Ona kim bakar diye sordu kadın.
Korsikalı hala Jojo'yu süzüyordu.
Geçerken uğrayıp okul çıkışı onu alırız. Programda bu da var. Büyük annesinin ölüm halinde olduğu ve bütün ailenin başına koştuğu öğretmenine bildirildi. Ağzımızı tutmayı biliriz. Haydi yürü.
Jojo onu sıktı. Son bir kere karısına baktı ve ardında Korsikalı'yla yatak odasına girdi. Karısı mendilini elleri arasında burmaya devam ediyordu. Bir süre sonra başını kaldırıp divanın öbür ucunda oturan öteki ajana baktı. Korsikalı'dan daha genç bir Gaskonyalıydı bu.
Ona ne yapacaklar?
Kovaski'ye mi?
Evet, Viktor'a.
Kendisiyle konuşmak isteyenler var o kadar.
Bir saat sonra bütün aile bir Citroen arabanın arkasında, iki ajan da önde, Vercors dağlarındaki sakin bir otele doğru yol alıyorlardı. Çakal cumartesi gününü Zeebrugge kıyılarında güneş banyosu yaparak, buz gibi kuzey denizinde yüzerek, küçük limanda ve Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerleriyle denizcilerinin amansızca çarpıştıkları rıhtımda gezinerek geçirdi. Rıhtım boyunca oturmuş, oltalarıyla levrek avlayan posbıyıklı ihtiyarlara sorsa, 46 yıl geriye giden anılarını anlattırabilirdi ama bunu düşünmedi bile. Kumsalda kendilerini güneşten çok rüzgardan koruyan şemsiyeler altında oturan birkaç Belçikalı ve İngiliz aile, dalgalar arasında oynayan ya da kumdan kaleler yapan çocuklarını gözlüyorlardı. Giderek bu görüntüden, çocukların haykırışlarından ve şiddetli rüzgardan bezen çakal oteline döndü. Pazar sabahı bavullarını topladı ve acele etmeden yola koyuldu. Arada durup Grant ve Bruges şehirlerinin dar sokaklarında gezindi. Dam'daki Sifon lokantasına mola verip ızgara et yedi ve öğleden sonra Brüksel'in yolunu tuttu. Yatmak üzere odasına çıkmadan önce ertesi sabah erkenden uyandırılmasını ve kahvaltısının yanı sıra kendisine bir de piknik yemeği hazırlanmasını istedi. Ardenlere, Bastonya Savaşı sırasında şehit düşen ağabeyinin mezarına uğramak istediğini de söyledi. Katip saygıyla dilediği saatte uyandırılacağına söz verdi. Roma'da Viktor Kovalski'nin hafta sonu çok daha gergin bir hava içinde geçti. Sırası geldikçe ya 8. kat koridorunda ya da gece dam üstünde nöbet tuttu. Dinlenme sürelerinde 8. kattaki yatağına uzanıp hiç uyumadı. 4'er litrelik damacana ağlarla verilen ve nöbetçi 8 eski lejyon askerinin başlıca içkisi olan buruk kırmızı şarabı için düşündü durdu. Üstlerinin birinden emir almadıkça Kovalski genellikle kararsızlık ve kuşku arasında bocalardı. Ama pazartesi sabahı olduğunda kararını vermişti. Yokluğu uzun sürmeyecekti. Uçak saatlerine göre belki bir gün, belki de iki. Dönüşünde patronuna durumu açıklardı. Patron öfkelense bile kuşkusuz anlayış gösterecekti. Meselesini albaya açmak ve 48 saat izin istemek aklına geldi. Ama albay adamlarına çok iyi davranan bir şef olduğu halde onu bırakmaya yanaşmayacaktı. Önceden belliydi bu. Silvi'nin durumunu anlayamayacaktı. Kovalski de onu ikna edemeyeceğini biliyordu. Derdini anlatmak için sözcüklerden faydalanmayı asla becerememişti. Derinden iç çekip nöbeti devralmak üzere yatağından kalktı. Hayatında ilk kez izinsiz görev başından ayrılacağı için üzgündü. Çakal aynı saatte kalktı ve özenle hazırlandı. Yıkandı, tıraş oldu. Nefis bir kahvaltıdan sonra içinde tüfeğin bulunduğu muhafazayı dolaptan çıkardı. Her parçayı kauçuk köpüğünden ince bir tabakaya sarıp iple bağladı ve paketleri sırt çantasının dibine yerleştirdi. Üstüne boya kavanozuyla fırçayı, blucini ve kareli gömleği, çoraplarla basketbol papuçlarını doldurdu. Ardından naylon fileyi çantanın dış gözlerinden birine, mermi kutusunu da öbürüne tıktı. Her zaman giydiği çizgili gömleklerinden birini, soluk gri hafif elbisesini sırtına, Gucci'den aldığı ince siyah deri mokasenlerini ayağına geçirdi. Elde örülmüş siyah bir kravat giyimini tamamladı. Sırt çantasını eline alıp otelin otoparkında bulunan arabasına indi. Çantayı arkaya yerleştirdikten sonra otele döndü. Hazırlanmış bir kutu soğuk yemek verdiler kendisine. İyi yolculuklar dileyen katibi bir baş işaretiyle selamlayıp çıktı. Saat 9'da E40 yolunu izleyerek Brüksel'den çıkıyor ve Namur yönünde yol alıyordu. Dümdüz ülkeyi aydınlatan sıcak güneş boğucu bir günün habercisiydi. Yol haritasına bakmak için bir an durdu ve Bastonya'dan aşağı yukarı 140 kilometre uzaklıkta bulunduğunu anladı. Oraya öğleye doğru kolayca varacağını düşündü. Ovadan geçen dümdüz yolda kiralık Arond arabasını sürdü. Güneş Doruk'a varmadan Namur ve Marş'ı geçmişti. Kısa süre sonra Bastonya'ya vardı. 1944 kışında Hasso van Montreuil'in kaplan tanklarının ezdiği küçük şehri geçtikten sonra güneye doğru tepelere tırmanan yola girdi. Döne döne yükselen yolda orman gitgide sıklaşıyor, güneş ışınları sık yaprak örtüsünü ancak uzaktan uzağa delebiliyordu. Bastonya'nın 7 kilometre ötesinde çakal ormana dalan dar bir toprak yol gördü. Bu yola saptı ve 1500 metre kadar ötede arabanın güçlükle ilerlediği başka bir patikaya girdi. 40-50 metre ileride de arabayı sık bir çalılığın ardında durdurdu. Ormanın serin alacakaranlığında sigara içip soğuyan motor blokunun tıkırtılarını, ağaçların tepelerinde rüzgarın mırıltısını, uzaktan uzağa bir yabani güvercinin gurultusunu dinledi. Telaşsızca indi, bagaj kapağını açtı, sırt çantasını çıkarıp arabanın üzerine koydu. Tepeden tırnağa soyunup giysilerini değiştirdi. İyi dikilmiş soluk gri elbisesini katlayıp arabanın arkasına yerleştirdikten sonra blue jean'ini giydi. Poplin gömleğini, kareli spor gömlek, zarif mokasenlerini de mavi beyaz basketbol papuçlarıyla değiştirdi. Teker teker tüfeğin parçalarını çıkardı, bunları dikkatle birbirine ekledi. Sonra susturucuyu pantolonunun bir cebine, dürbünü öbürüne yerleştirdi. Mermi kutusundan aldığı 20 kurşunu gömleğinin göğüs ceplerinden birine, ipeklik yağda sarılı patlayıcı kurşunu da öbürüne attı. Tüfeği özenle arabanın üstüne koydu. Önceki akşam otele dönmeden Brüksel çarşısından aldığı ve bütün gece arabanın arkasında duran şeyi çıkarmak üzere geri döndü. Bu bir karpuzdu. Bagajı kapadı, karpuzu, boya kutusu, fırça, av bıçağıyla birlikte sırt çantasına koydu. Arabanın kapılarını kilitledi ve ormana daldı. Bir çeyrek sonra dar uzun bir açıklığa çıkıyordu. Tüfeğini bir ağaca dayayıp teker teker sayarak 180 geniş adım attı. Tüfeği bıraktığı yeri açıkça görebildiği bir ağaca yaklaştı. Sırt çantasını devirip içindekileri yere boşalttı. Küçük boya kutusunu açtı, karpuzu iki dizinin arasına kıstırdı ve elinde fırça işe koyuldu. Birkaç dakika sonra karpuzun koyu yeşili üzerinde beyaz renkteki alın çizgisi, iki göz, bir burun ve geniş bir ağız açıkça seçiliyordu. Parmaklarına boya bulaşmaması için bıçağı karpuzun tepesine saplayan çakal, beyaz boyayla çizilen kabaca yüz hatlarının geniş delikleri arasından rahatça seçildiği fileye meyveyi dikkatle yerleştirdi. Sonunda bıçağı yerden 2 metreye kadar yükseklikte ağacın gövdesine iyice sapladı ve fileyi tutulacak yerinden bıçağın sapına astı. Koca meyve gövdeden yoksun gülen kelle ağır ağır sallanırken çakal eserini seyretmek için 3 adım geriledi. 150 metre uzaklıktan karpuz tam bir insanı andıracaktı. Boya kutusunu kapadı. Bütün gücüyle açıklığın kıyısındaki çalıların arasına fırlattı. Kutu yitti gitti. Fırçaya gelince bunu da yere sapladı ve izi kaybolana kadar topuğu da tepesine vurdu. Sonra sırt çantasını aldı, tüfeğin yanına döndü. 13. ayrımın sonu. Sayfa 148.